Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Yine bu programda daimi konuğumuz GİMDES Genel Sekreteri ve Gıda Mühendisi Hayrettin İşbir hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Şimdi bu bölümde yorumlara ağırlık verelim istiyoruz. Genelde böyle bir ürün bir yorum şeklinde gidelim istiyoruz ki çok güzel yorumlar var. Biraz sizi sıkıştıracak bazı yorumlar da var.
Memnuniyetle.
Şimdi geçtiğimiz günlerde bir yine yorum programında soru cevap mahiyetinde giden bir programda son sorumuz bir meşhur köfteci firmasının ürünlerinde çıkan analizle alakalı bir soru sormuştuk. Orada sizin
Tamam.
verdiğiniz cevap var. İzleyicilerimiz o cevabı dinlemek isterlerse bir önceki bölümden sanırım, geçtiğimiz bölüm değil bir önceki bölümden dinleyebilirler.
Tamam.
Burada şöyle bir yorum gelmiş o soruya verdiğiniz cevaba. Bu köfteci konusundaki taraflı tutumu yüzünden Hayrettin İşbir'e güvenim sarsıldı. Firma lehine olan şüpheleri nazara verip aleyhine olan şüphelere gözlerini kapamak, bu şüpheler hiç yokmuş gibi davranmak hakkaniyete sığmaz. En basitinden şahit numune yokmuş söylemi bile ne kadar taraflı bir değerlendirme yapıldığını gözler önüne seriyor. Zira et, süt, balık gibi mikrobiyolojik açıdan dayanıksız, kısa sürede bozulan gıdalarda şahit numune uygulamasına başvurulmaz. Bunu siz bir gıda mühendisi olarak bilmiyor olamazsınız diye düşünüyorum demiş.
Şimdi şöyle, kardeşimizin yorumunu saygıyla tabii karşılıyorum. Bir sıkıntı görmüyorum. Ama tabii bizi tanımıyor. Köfteciyi tanımıyor.
Evet.
Tanımadığı için hani bu yorumların yapılması gayet normal görüyorum. Fakat tanısaydı daha isabetli okurdu bence meseleyi.
Siz tanıdığınız için taraflı
Ben
bir
tanıyorum.
bakış açısı sergilemiş olamaz mısınız hocam?
Yani tabii ki olabilirim.
Yok,
Yok diye böyle.
delillerin üzerinden yürüyerek de bakabiliriz
Şimdi
olaylara birazcık.
hocam bak deliller şu. Yani ben orada zaten buradaki şaibeyi düşündüğüm, bildiğim, bir takım şeyleri bildiğim için zaten konuşuyorum. Yoksa yani analiz çıkmış, aleyhine olan şeyleri niye konuşmuyorsun diye konuşuyorum işte. Niye konuşmuyorum? Konuşuyorum. Zaten aleyhine analiz çıkmış. Analiz yanlış değil ki, analiz doğru. Mesela analiz doğru. Analizde hata yok. Ama düşünsene ben bir yemek yapıyorum bir tencerede. Yani hanımın yemek yapıyor. Tencerede. 5 kişi yiyorsunuz yemeği. Tek tencereden 5 tane tabağa koyuluyor. Tabaklardan bir tanesinde numune alınıyor. 2 tanesinde numune alınıyor. 3 tanesinde numune alınıyor. Bir tanesinde var çıkıyor, diğerinde yok çıkıyor. Nasıl mümkün olabilir bu?
Birisine kesin bir şey katılması
Bir
gerekiyor.
tabağa bir şey katman lazım. Tencerede bir şey yok. Bunu gösteren şey ne? Negatif çıkan tabaklar. Anlatabildim mi? Şimdi 5 tabaktan numune alıp da birinde evet, dördünde hayır çıkıyorsa, yok çıkıyorsa o zaman tabakla ilgili sorun var. Sabotaj var demektir hocam.
Evet.
Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Bu üreticide, köfteci de, üreticide tek bir yerden, tek bir tencereden bütün şubelere dağılıyor. Analiz yapılıyor. İki tane şubede pozitif çıkan durum başka şubelerden alınan numunelerde negatif çıkıyor.
Dolayısıyla bu nasıl oluyor diye
Şimdi
sorgulamak da
burada
çok doğal.
elbette bir sabotaj olduğu çok net belli. Bir de mesela demiş ki mikrobiyolojik açıdan
Evet.
dayanıksız bu numunelerde şahide
O
gerek kalmaz.
gıdalarda şahit numune
Tamam,
alınmaz. Doğru
doğru.
mu?
Eyvallah, doğru ama mikrobiyolojik analiz yaparken buna gerek yok. Ama biz başka bir analiz yapacağız. Bunun mikrobiyolojik yükü artsa, mesela biz de bunu defalarca yaptık. Bir tane gittik et ürününden şüphelendik. Seyahatte, hatta yaz günüydü. Ve seyahatin birinci gününde ben bu numuneyi almak zorunda kaldım. 3-4 gün ben o numuneyi soğuk zinciri de bozduğum için maalesef, yani çünkü şey yoktu yanımda, hazırlıksız bir seyahatti. Anlık bir numune almak gerekti. Soğuk zincirde de yanımda şeyler yoktu. Ve ben o etle, et ürünüyle 3 gün boyunca sıcakta gezdim. Koktu yani, kokuştu yani. Önemli mi? Hiç önemli değil. Niye? Çünkü ben mikrobiyolojik analiz yapmayacağım. Ben domuz bakacağım. Ben DNA bakacağım. Ben MSG bakacağım.
Yani bozulan bir gıdada olmayan domuzun üreyeceği bir durum söz konusu olmadığına
Yok,
göre.
zaten biz domuz bakacağız ya. İstediği kadar bozulsun o.
Evet.
Domuz var yok yapacağız yani. Çok önemli değil. Mesela işte DNA tür tayini yapacaksın. Bozulsa ne, bozulmasa ne? DNA'sı bozulacak hali yok. Var yok yapınca çıkacak o. Sadece kötü koku yayılıyor. Burnuna kötü koku geliyor. Kötü kokuyla geziyorsun. Laboratuvara verdiğin zaman laboratuvarcı biraz sana sövüyor falan. İşte niye bana bozuk numune getirdin diyor. Bu yani mesele. Çok önemli değil ki böyle bilinen bir firmada, bak bu kadar bilinen bir firmada sen böyle bir operasyonda numune alıp da infial meydana gelebilecek bir durumla ilgili analiz yapıyorsan şahit numune alacaksın kardeşim. Alacaksın. Böyle bir açıklama yok. Mikrobiyolojik analiz yapsan eyvallah, bak katılıyorum. Ki biz onu da şöyle yapıyoruz. Mikrobiyolojik analizde de sıkıntı çıkar diye ne yapıyoruz biliyor musun? Alıyoruz. Eğer mikrobiyolojik test yapılacak ve şahit de elimize kalsın istiyorsak donduruyoruz hocam şahitleri. Dediği doğru. Yani hani mikrobiyolojik analizde hassastır. Taşıma soğuk zincir olacak. Analize gidecek. Soğuk zincirde hemen numune analize başlanacak. Çünkü mikrobiyol bir analiz. Evet. Ürememesi lazım. Yoksa gerçeği yansıtmaz. Şahitler zaten 3 gün 5 güne ürecek mikrobiyo. Dondur bunu. Koy -18, -40'a. Bitti. Aynı ürünle şahidi sana şahitlik yapabilir.
Burada soğuk zinciri kırmadan şeye göndermek önemli. Numune analize göndermek önemli.
Soğuk zinciri kırmadan analize göndermek, soğuk zinciri kırmadan -18'e sokmak.
Şahitidir.
Şahit. Bunu yap, sorun yok. Al şahit numune. Niye almayacaksın? Alabilirsin.
Yani buradaki zaten domuz var mı yok mu diye bakıldığı için mikrobiyolojik bir test değil, tabii, analiz değil.
Yani orada hani biz prosedürü uyguluyoruz. İşte bu mikrobiyol olarak hassas bir ürün zaten bozulur falan diyerek de domuz bakacaksan abi pozitif çıkarsa ne yapacağız? Ortalık karışır gibi bir takım endişelerle o şahitler alınmalıydı. -18'e dondurucuya koyulmalıydı ya da soğuk odaya neyse. Ve bir problem çıktığında da bu şahitler kullanılmalıydı. Bu yapılmadı demek istiyorum.
Evet.
Neden yapılmadı? Evet. Yani yoksa ben bir köfteciyi aklamaya niye çalışayım ya da onunla bir organik bir bağlantım yok. Onu aklamaya çalışacak bir altyapıya da sahip değiliz. Yani zaten bizi tanıyanlar, bilenler bilirler. Babamızın oğluna eyvallahımız yoktur bizim yani. Sadece burada sorulduğu için cevaplıyorum. Burada bir takım manipülasyonlar, sabotajlar gayet mümkün. Tekrar ediyorum. Olmamasında zaten şaşırırdım. Çünkü çok ciddi bir rakip şeyi var. Rakip sıkıntısı var. Bu kadar rakiplerin buna saldırmaması, bir takım sabotaj ve manipülasyonlara yapmaması zaten gayri mümkün değildir yani.
Şimdi ben yoruma devam ediyorum. Şimdi diğer konularla ilgili de markanın aleyhinde çokça şüphe var ama fazla uzayacak diye değinemiyorum. Velhasıl kelam tanıdığınızın tanıdığı güvenilirlik açısından referans olmaz diyorsunuz. Başkasına gelince filanca tanıdığımdan alıyorum güvenilirmiş diye küçültücü konuşuyorsunuz ama burada daha farklı bir tavır sergiliyorsunuz. Ben bu adamı tanıyorum. Bu adam bunu yapmaz kabilinden yaklaşımınızda. Onu demeye getiriyor aslında.
Hayır, orada da şey yapıyor. Orada da farklı meseleleri karıştırıyor. Ya ben mesela bir salça alırken, tanıdığımın tanıdığından salça alırken tabii ki güvenmem yani. Niye? Çünkü ben ona güvenmekle ilgili sorun yok. Onun ilmine güvenmiyorum. Yani orada da yine karıştırmış bir şeyi. Cümlelerimi karıştırmış.
Hatta tanımadığınız yerden köfte yemeyin diyerek programı bitirirken ki kısımda aslında işin bu tarafı var.
Tabii. Mesela ben Müslüman bir adam. Bir şey üretiyor. Ona güvenirim. Ama onun ilmine güvenmem.
Evet.
Onun ilmi yetersizdir. O kullandığı katkılarla ilgili meseleyi çözecek, tefrik edecek. Bu zararlıdır, bu helallikle ilgili şüphelidir. O yüzden tanıdıklarınıza bile güvenmeyin derim bu konuda.
Ama mesela bir et satıcısı ise direkt...
Abi adam şimdi burada konuştuğumuz konu şu. Domuz kullanıp kullanmaması.
Hakiki Müslümansa da kimseye bile domuz yedirmez.
Onu demek istiyorum yani.
Bilmeyerek konusu da şöyle, bilmeden de yapılacak bir iş değil bu yani.
Değil ya. Bu bilerek yapılacak bir iş.
Evet.
Bu adamı tanıdığımız, bildiğimiz, duyduğumuz, öğrendiğimiz kadarıyla böyle tıynette bir adam değil. Tıyneti bozuk bir adam değil yani. Onu demek istiyorum.
Evet.
Yoksa ben adamı yani taraftar olarak savunacak bir karakter değilim. Hayrettin Hiçbilir'i tanıyanlar bunu çok net bilirler.
Eyvallah hocam. Peki bu bazı kola, boykotlu kola markalarıyla alakalı tutumundan sebep, bu boykot ürünlerini sattığından sebep, bu konuyla alakalı birçok kişi aslında tavırlı.
Tepkili. Tabii ki biz de tepkiliyiz.
Evet ya, bu konuda ben de çok tabii tepkiliyim
ki,
aslında.
Kesinlikle. Hatta biz bu konuda gönüllülerimizi, bak mesela biz yaptık bunu. Gönüllülerimizi dedik ki bombardıman yapın.
Evet.
Bak başka bir adam olsa yapmazdık. Ya yerlisin, millisin, globallerle rekabet ediyorsun. Bizim halk olarak sana sahip çıkmamız lazım. Ama sahip çıkmak için de bize, bizim isteklerimize, bizim hassasiyet noktalarımıza saygı göstermen lazım. Sen nasıl olur da boykot olan bir kolayı, boykot olan bir suyu, boykot olan bir sodayı oraya sokarsın, satarsın?
Evet.
Hatta ben bazı şubelerde girmedim. Bana fotoğraf attılar. O boykotla ilgili çok ciddi bir baskı gelince firmaya şey yapmış. Öne ayranları dizmişler. Arkaya koymuşlar, tamam mı? Saklama, yani ne yapıyorsun kardeşim? Kimi kandırıyorsun? Yukarıyı kandırabilecek misin?
Aynen öyle.
Bu konuda zaten biz de tepkiliyiz. Zaten niye tepkiliyiz? Ya sen yapmaman lazım bunu.
Evet yani.
Zaten halk niye sahip çıkma konusunda biraz zorlandı bu konularda? Kardeşim sen madem bize...
Aynen öyle. Madem hatta bizim, bu şahsen ben de aynı bakış açısıyla durdum yani.
Sen madem bizim boykot hassasiyetimize dikkate almıyorsun. Madem bizim sana olan müspet eleştirilerin biz de sana sahip çıkmayız dedi halk. Orada arkasında zayıf durdu diyeyim. Aslında aynen. Daha dik durabilirdi. Bunun sebebi de kendisinin hassasiyetsiz olması. Bu konularda da biraz tabii tepkileri dikkate almalı. Yerli sadece bu değil. Yerli tüm firmalarımız bunu yapmalı.
Evet.
Ben bakıyorum evet. Hala kola satışı, boykot markalarının satışı yok mu kardeşim bunun alternatifi? Ya kola bence satma da. Hani git yine boykotsuz bir şey sat yani.
Şöyle
boykot olmayan bir kola
en
koy.
Basitinden bence alternatif koymalısın yani. Onu her ürünün yanında bir alternatif koy.
Evet.
Kola satıyorsan bir de yerli kola koy. İşte ne satıyorsan onun yanına yerli bir şey koy yani.
Ya bu kötünün iyisi.
Kötünün iyisi evet.
Ama aslında kardeşim, hiç satma. Satma yani.
Tabii.
Bu kadar mı ki sen bu kadar mı şeysin hani para desen var, zenginlik desen var. Neyinden endişen var senin?
Evet.
Ne ya %20 ciron düşsün ya. Düşsün kardeşim. Allah için düşsün
ne
ya.
Ne olacak ki?
Allah için, Filistin için, Müslümanlar için, kardeşlerimiz için %50 ciron düşsün ya. Ne olacak ya? Önemli mi yani?
Selcan Ayaz, et ve süt kurumlarında satılan etler ithal mi hocam? Yani et olarak mı ithal, canlı hayvan olarak mı ithal? Bu güzel bir soruydu.
İkisi de var. Hem canlı hayvan ithalatı var, hem et, karkas et ithalatı da var.
Biz bu karkas et ithalatında devletimiz burada ciddi bir prosedür uygulamıyor mu?
Ya kağıt üzerinde var. Bakıldığında denetim yapılıyor, mutlaka başına gidiliyor, denetçiler gidiyor. Gidenlerle de görüştüm. Ama içeriden yani şu bilgileri de alıyorum. Ya hocam her şeye de müdahale edemiyoruz. Bazı kesim usullerine şey yapamıyoruz. Denetimlerin gevşek yapıldığı yerler de var. Yani o yüzden evet yani devlet denetliyor. Vebali onlarda deyip de tüketecekler de vardır. Ama ben tavsiye etmiyorum.
Eyvallah.
Yani bugünkü bazı yerlerde Avrupa, şimdi Polonya, Avusturya, Fransa, işte Arjantin gibi yerlerden geliyor. Et de geliyor, canlı hayvan da geliyor. Dolayısıyla
Arjantin'den falan etin gelmesi, Brezilya'dan mesela etin
Brezilya'dan
gelmesi.
Yani yanlış değilsem geliyor diye biliyorum.
Yani o çok uzak değil mi? Oradan gelirken karkas et bozulma vesaire falan.
Canlı hayvan geliyor zaten hocam.
Canlı hayvan geliyor tamam ama...
Canlı hayvanın gelmesi mi daha zor? Etin gelmesi mi daha?
Yani etin bozulma durumundan dolayı daha
donuk,
zor değil mi?
Donuk olarak geliyor olabilir ya. Yani yanlış hatırlamıyorum bak yanlış yapmayayım. Belki de et gelmiyor, canlı hayvan geliyordur. Donuk olarak geliyor olabilir. Tam bilmiyorum. Yani tam ama Polonya çok net biliyorum. Avusturya çok net biliyorum.
Yani Avrupa'dan gelmesi biraz
Avrupa'dan,
daha şey
evet,
yani daha hızlı gelebilir.
Fransa'dan çok hızlı geliyor. Belki Arjantin'den o taraflardan yani belki de canlı hayvan geliyordur. Şey gelmiyordur. Fakat şimdi şu var. Bazı yerlerde bazı ülkelerde İslami kesim usulleriyle kesimlere ciddi bir şey getiriyorlar. Kısıtlama getiriyorlar. Yani hayvan hakları işte çırpınmasın, bilmem ne yapmasın gibi
şoklama yani.
Saçma sapan yorumlarla sanki Cenab-ı Hak'tan daha iyi biliyorlar. Hani Cenab-ı Hak kesin demiş. Cenab-ı Hak kesin demişse Cenab-ı Hak zalim mi yani? Sümme haşa. Yani ona zulmeder mi? Ona acı çektirir mi? Onun İslami usulle acı çekmediğini iman etmemiz lazım. Ama tabii yani kafada Allah datası olmayınca hani
hiçbir şey
kod
yok.
Girmeyince tabii adam
hayvan
direkt şey
çırpınınca
bakıyor.
Eziyet çekiyor zannediyorlar.
Şey olarak bakıyor yani. Hani sonuçta materyalist bir kafayla bakıyor.
Evet.
Halbuki bunu da ispatladılar. Bir profesör ekibiyle beraber en acısız kesimin İslami usulle kesim olduğunu, o vagus sinirinin kesildikten sonra endorfin salgılamanın çok yüksek seviyede olduğunu, endorfin salgılamanın en yüksek olduğu kesim usulünün İslami usul olduğunu ortaya koydu.
Evet.
Endorfin
Evet.
Ne alaka? Çünkü endorfin morfinden kaç kat, 30 kat mı ne? Daha tesirli bir şey tesir ediyor ve acıyı minimize ediyor.
Yıllar evvel İlker Alat'tı değil mi isim hocam? İlker Alat hoca bunu söylemişti. Aşağı yukarı 20 yıl öncesinden, yok 20 demeyeyim o kadar değil, 15 yıl öncesinden falan, 13-15 yıl öncesinden. Ben bu şeyi duyduğumda İlker Alat hocadan çok şaşırmıştım. Hani hayvana bıçak vurulduğunda damarların işte 4 mikronsa 6 mikrona 8 mikrona çıkıp daha hızlı bir şekilde kanı boşalttığı vesaire.
Doğrudur.
Onlar evet öyle bir sunum vardı.
Doğrudur. Yani burada acısız meselesi de bu. Ama zaten ben eminim ki en acısız dedi ya bu şeyler. Hani endorfin oranına göre baktılar ki şunda endorfin 3 çıktı. Avrupa'da 5 çıktı. İslami işte kesildi. 30 çıktı falan mesela. Dedi ki endorfin en yüksekse acı en azdır. Bence acı da yoktur. Yani ama bunu kim bilecek? Keşif keramet sahipleri bilecek. Peki bir keşif keramet sahibi bir şey demiş mi bu konuda? Demiş. Demiş ki hayvan acı çekmek ister. Allah ruhunu kabzeder, onu acı çektirmez diyor. Demiş.
Ne
var
güzel.
bu rivayetler de var yani İslam büyüklerimizin işte var yani kaynaklarda.
Evet.
Tabii bunu keşfedecek. Bunu bilimsel olarak ortaya koyacak. Zor yani. Hani bunu nasıl ortaya koyacaksın? Belki ileride hiç acı çekmeyeceğini. Ama ruhun kabzedilmesiyle ilgili bir analiz metodu çıkarsa, ruh çıktı tamam analizde gözüküyor falan, hani bir
Hakikaten bunu nasıl
bir
yapılabilir?
görüntüleme cihazı, ruhu görebilen, ruhun kabzedildiğinde hani o, ne bileyim işte fantezi aklımıza. Dolayısıyla bu tarz şeyleri görmeden bu zor. Evet.
Şimdi Word diye bir izleyici, Word G2V izleyicimiz. Gimdes içerisindeki firmalarda kalite ve hassasiyet farkı varsa eğer, buna göre bir derecelendirme sistemi olsa ve biz de görebilsek nasıl olur Hayrettin
Çok
Hocam?
güzel olur. Keşke yapabilsek. Ama şimdilik
Çok güzel bir soru yine.
yani yok, hakikaten güzel. Belki böyle işte ya kalite demeyeyim de şey diyebiliriz buna. Doğallık diyebiliriz mesela. Şimdi kalite izafidir hocam. Kalite görecelidir. Sana göre kaliteli olan bana göre kalitesizdir. Bana göre kaliteli gelen sana göre kalitesizdir. Ya kalite de doğru bir tane değildir yani.
Doğru.
Yani sen tost peyniri sana göre çok güzeldir, lezzetlidir. Bana eski kaşar iyi gelir. Şimdi eski kaşar daha mı kaliteli? Hayır. Ama böyle hani belki geleneksellik, daha doğallık, belki doğallık kategorizasyonu yapılabilir. Atıyorum işte 3 katkıya kadar. Mesela hiç katkısız, yeşil.
Yeşil, sarı,
3
kırmızı
katkı
gibi.
işte sarı. 5 katkıya kadar şu kadar. Belki renklendirmeler. Bir kategorizasyon. Hani katkı çoğaldıkça işte biraz daha böyle kırmızı falan gibisinden. Ama tabii bu şu demek değil. Hepsi helal. Hepsi tayyip. Hiç sıkıntı yok. Ama tabii doğallıkla ilgili belki bir kategorizasyon yapılabilir mi? Evet yani sanki belki ileriki dönemlerde böyle bir şey düşünülebilir yani. Bir proje geliştirilebilir.
Evet, çok güzel bir soruydu.
Güzel bir soru.
Evet. Münzevi adam yazmış. Allah sizlerden razı olsun. Çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Geçenlerde bir bölümü izlerken Hayrettin Hocam şöyle dedi. Gimdes sertifikası olmasına rağmen ben evime ayçiçek yağını sokmuyorum. Biz Gimdes'e bakarken ayrıca içerik ve fayda zarar okuması yapmamız gerekiyor mu? Açıkçası ben Gimdes sertifikasını gördüğümde içim rahat bir şekilde o ürünü alıyor, kullanıyordum. Şimdi biraz kafam karıştı. Bunu cevaplarsanız sevinirim
Kafası
demiş.
karışmasın. Ben orada şunu demek istiyorum. Hep tekrar ettiğimiz şey, biz zararlı olup olmamasına bakarız. Yarayışlı olup olmamasına, şifalı olup olmamasına bakmayız.
Siz
Gimdes olarak
yarayış açısından olanı
tabii ki.
evinize sokmak
Tabii
istiyorsunuz.
ki.
Zararsız olan
Ha.
kullanılabilir yine de.
Yani ben o konuda hani zararlı demeyeyim. Yani öyle bir zararlı olduğu için ben bunu evime sokuyorum değil. Ben şifalı, daha yarayışlı, daha doğal, biraz önce söylediğim o yeşil kategoride en katkısız, en doğal olanı hayatımda idame ettirmeye çalışıyorum. O yüzden hani Gimdes belgeli olduğu halde bile benim tüketmediğim, yarayışlılık bakımından tüketmediğim gıdalar var tabii ki yani. Hani işte sıvı yağlar, bunların bazıları işte ayçiçek vesaire. Tüketmediğim derken hiç tüketmiyorum değil ha. Dışarıda çorba içeceğim. Margarinini sordum, bulyonunu sordum, içtim. Yok mu onda sıvı yağ? Var. Yani
Orası.
hani evime sokmuyorum. Minimize etmeye çalışıyorum. Yani demem o ki biz de %100 zaten yani sıfıra indiremiyoruz. Bu bahsettiğimiz işte tereyağından başka bir şey tüketmeyin. Ben tüketmiyor muyum? Tüketiyorum. Zaten
Evet.
sıfıra indiremiyoruz biz bunu. Nasıl tüketiyoruz? Şöyle hani işte atıyorum sertifikalı bir poğaça aldık firmamızdan. Onun içerisinde var mı hocam susuz yağ? Var. Tükettik mi? Tükettik. Sertifikalı bir işte gofret aldık firmamızın sertifikalı gofretinden. Tükettik mi? Tükettik. Yani ama benim bir gofretin içerisinden tükettiğim bir işte palm yağı bazlı bir susuz yağ mümkünken, bu hayatımda varken ben gidip de evime tekrar alıp da niye pilavımda bunu kullanayım yani?
Girdiği azaltmak lazım yani
Kesinlikle. Yani
olumsuz.
vücudumuza giren olumsuz, yarayışsız, şifa konusunda zayıf,
Ha, zararlı değil de yarayışsız girdiği azaltmak
yarayışsız,
lazım.
şifa konusunda zayıf girdileri azaltıp daha şifalı, daha sağlıklı, daha doğal girdileri çoğaltmak lazım.
Cüneyt Sancaktar yazmış. Filipinler'de galiba yaşıyor. Burada Filipinler'de Mindanao adasında Hindistan cevizi yağı 165 peso, 121 TL. Palm oil 86 peso, yani 63 TL. Biz yıllardır palm oil kullanıyoruz. Hem daha ucuz hem de kızartmalarda çok duman çıkartmıyor. Ölmedik, hastalanmadık da demiş. Bu yorumu palm yağlarıyla alakalı olan bölümün altına yapmış.
Ya doğru. Zaten Hindistan cevizi yağ kızartmada falan kullanılmaz yani. Onu zaten geç yani. O zor bir şey. Evet bak ne dedi? Yanmıyor dedi ya. Hep bunu söylüyoruz zaten.
Evet.
Yani oksidatif stabilite. ve dumanlanma noktası konusunda palm yağının üzerine bir yağ yok kardeşim. Yok yani, çok net yani. Ki bugün bize yani sektörde işte ya hocam niye böyle diyorsunuz diyorlar ya mesela, bu bizi eleştirenler. Şimdi bizi eleştirenlere bakıyorum ben, hani muhtemelen bizi eleştirip de ya palm yağlarına niye belge veriyorsunuz diye eleştirenlere evine bir gitsek, hayatını bir organize, bir denetlesek, abi cips yiyor.
Evet.
İşte kızartma, patates kızartması yiyor musun? Gidip de bir köftenin yanında köfte patatesi yiyor musun? Bitti, palm yağı yiyorsun demektir.
Evet.
Niye? O kızartmalar palm yağında kızartılıyor. Cips yiyor musun? Palm yağında kızartılıyor. Hiç kimse ayçiçek yağı kullanmıyor hocam. Tamam ya, bizim bir firmamız var işte, bir tane cips yapan, o kullanıyor ayçiçek yağını. O da bizde yani ha.
O niye palm kullanmıyor hocam?
O da işte ya işte halkın şey ya, halk palm yağına biraz tepkili ya. O da sebeple. Oraya hani algıyı şey yapmaya çalışıyor. Hani bu algı madem böyle, madem tüketici istemiyor, ben de kullanmıyorum diyor. Ayçiçek yağı kullanayım diyor. Muhtemelen analiz yapsak, palm yağına kızarsa, ayçiçek yağına kızarsa, ayçiçek yağına kızarttığı daha zararlı olabilir yani. Yani daha fazla...
Bu çok ilginç bir
cümle. Evet, onu da diyorum ya zaten işte, palm yağı kızartma konusunda daha feasible, daha uygun, daha iyi.
Yüksek sıcaklıklara daha dayanıklı.
Tabii ki daha dayanıklı. O yüzden kızartmacılar hep palm yağı. Bugün tulumba tatlısı yiyor musun? Palm yağı yiyorsun kardeşim. O yuvarlak tatlı yiyor musun? Palm yağı yiyorsun kardeşim. İşte yağ girmiş bir hamur kızartması yiyor musun sağda solda, orada burada işte pişi gibi? Palm yağı yiyorsun kardeşim. Çünkü profesyonel yağ diye geçen kızartmalık yağların tamamına yakınında palm yağı vardır.
O çok ilginç oldu.
Bize eleştirenler yani... palm yağı yiyor. Bize eleştiriyor. Ben anlamıyorum yani. Kendini yiyorsun ya.
Yani ayçiçek yağı ile yapılan belki zararlı bileşenleri daha fazla ortaya çıkan
tabii
bir ürün
ki,
olabilir.
Elbette ki %100 polar bileşikler, oksidatif stabilitesi ve dumanlanma derecesi daha düşüktür. O yüzden daha fazla polar bileşik oluşur, daha fazla tri-MCPD oluşur, daha fazla glisidil yağ asidi esterleri oluşur, daha zararlı hale gelir. Biz kim eleştirsin biliyor musun? Mağarasında yaşayan, bakkaldan bir şey almayan.
Ya da işte şeyde köyde tamam yaşayıp hiçbir köyde, şekilde dışarıdan evet, hiçbir şey almayan birisi.
Onun eleştirisine %100 saygılıyım bak. Zaten yeme abi sen. Sen zaten yemiyorsun yani. Ama bizi eleştirenlere gidiyor. Adam şeyde burger yerken beni eleştiriyor. Elinde telefon, cips yiyor. O sırada bana telefonu şey atıyor, tweet atıyor. Ya kardeşim sen git önce kendi hayatını düzelt ya. Lütfen yani.
Gökay Kılıç, bir zeytin markasının tenekesindeki içindekiler kısmında şunlar yazıyordu. Siyah zeytin, tuz, mısır özü yağı, asitlik düzenleyici, laktik asit, sertleştirici, kalsiyum klorür. Burada yazanlardan hangileri sakıncalıdır demiş.
Laktik asit, sitrik asit. Sitrik asit var mıydı?
Asitlik düzenleyici var.
Laktik asit var değil mi?
Laktik
asit de biz helal belge ararız. Bu helal belgesi olması gereken bir katkı. Hı hı. Kalsiyum sertlik olsun. Hani yumuşamasın, böyle zeytin çabuk yumuşarsa yenmez yani. Hani çok iyi bir şey olmaz. O biraz sert kalsın diye kullanılıyor. Bir de yağ. İşte yağı GDO'suz ve üretiminde bir sıkıntı olmayan bir yağ olmasını teyit etmek gerekiyor.
Buradaki ana madde laktik asite dikkat.
Laktik asite dikkat etmek gerekiyor. Yani yağların da birçoğunda artık biliyoruz hani çok üst seviye. Hani çok üst seviye değil yani. Hani sıvı yağlardaki katkıları artık biz yıllardır sahadayız, görüyoruz, biliyoruz. Artık birçoğunu helal ve sağlıklı bir halde olabildiğini teyit edebiliyoruz.
Osman Leon, ben Gimdes helal belgeli tavuk döner satıp satmadıklarını soruyorum. Sonra da sossuz ketçap mayonez olmadan alıyorum tanıdığın yerlerden demiş. Ne dersiniz? Var mı bizim helal belgeli?
Yani döner yiyecek.
Tavuk dönerimiz.
Ve şey mi yapacak? Sos katıyor musun, katmıyor musun? Bunu soruyor.
Helal belgeli tavuk döner satıp satmadıklarını soruyorum. Helal belgeli ise alıyorum. Ona da zaten ketçap ve mayonez olmadan sossuz bir şekilde yiyorum.
Helal belgeli tavuk döner yok ki ama kimden alacak
yok,
onu?
Yok değil mi?
Yani bir tane firmamız var. Ondan baton olarak getirip de takan bir yerse belki hani olabilir. Bir tane firmamız şu anda tavuk döneri var. Baton satışları vardır ama ondan baton alıp da ben şu firmadan alıyorum, takıyorum.
Öyle olması lazım.
Bunu yapıyorsa eyvallah, hani bir şey demem ama bir dönerciye gidip de tavukların helal belgeli mi diye sorup onu yemek olmaz. Niye? Çünkü tavuk belgelidir ama orada kullandığı sos, yoğurt, ketçap, burger,
her halükarda
mix.
O batonu yaparken sos falan kullanıyor
tabii,
zaten
tabii.
İçerisinde.
Tabii kendisi şey yapıyor. Baton değil sadece. Tavukları
zaten bir sosa yatırıyor. Ondan sonra
takıyor. O yüzden o şekilde yenmez yani. Ancak direkt sertifikalı firmamızdan baton olarak hazır alıp takan, sadece kesen, pişiren kesen bir yer bulabiliyorsa
Bu şekilde Eyvallah olabilir. hadi. Şimdi aslında güzel bir soru var ama bu çok zaman alacak diye düşünüyorum. Bunu daha sonraya bırakayım. Soru şu aslında. Beslenme konusuna girer misiniz? Örneğin günde kaç öğün yemeli, çay ne zaman içilmeli, meyve falan filan bunlar. Saat kaçta yenilmeli gibi. Böyle bir günlük bir beslenme konusuna girer misiniz demiş.
Şimdi biz
Konuyu...
aslında şey yaptık. Bak, o konuyu benim de aklımda aslında. Biz Reels'larla beslenme hataları da şunlar bunlar konuştuk ama aslında bir bölümü şey yapalım. Sağlıklı beslenme, beslenme hatalarımız, sağlıklı beslenme usulleri gibi bir bölümü böyle komple buna ayırıp konuşmakta fayda var aslında. Ben
Sonraki bölümü bunun
hatırımda.
için planlayalım.
Planlayalım inşallah.
Tamam, çünkü güzel bir yorum ama
Tabii.
bir bölümü alacak bir yorum.
Evet, hepsini toparlayıp içerisinde konuştuğumuz bir tek başına beslenme, doğru beslenme gibi
Sağlıklı
başlıkla
beslenme
sağlıklı
gibi.
beslenme diye bir bölüm yapalım inşallah.
You Don't Know diye bir isimde bir izleyicimiz. Hocam, bilgilendirmeler için teşekkür ederiz. İnternette magnezyum flakeleri satılıyor. Parfüm yaparken, yani uçucu yağ ile karıştırırken kullanılıyor. Özellikle roll-on yapmak için doğal olsun diye kullanılıyor. Acaba bunların zararı var mı? Renkleri bembeyaz demiş.
Magnezyum flakeler diyor. Yani saf magnezyumsa çok ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ona bir bakmak lazım. Hani saf magnezyum mu değil mi? Bir de magnezyumun hangi çeşidi? Magnezyum klorür, magnezyum malat, magnezyum biglisinat, magnezyum işte bir 4-5 çeşidi var bunun. Onların bazı çeşitlerinde şey var. Üretimlerinde bazı sıkıntılar var. Onu görmüştük. Hatta bu çeşidinde helal belge aramamız lazım demiştik. Bizim Ar-Ge. Orada önemli olan şey bu magnezyumun hangi çeşidi ve saf magnezyum mu değil mi?
Evet.
Bize bu konuda bir şey yaparsa, GİMDES'in irtibat adresine bu konuda bir soru yönlendirirse oradan bakar cevaplamaya
Yani
çalışırız.
doğal parfüm yapmak istiyor. Uçucu yağ ile bunları karıştırarak doğal bir parfüm ya da rolon yapmak için doğal olsun diye bunları kullanıyor.
Doğrudur. Ben parfüm üretim prosesine hakim değilim. Magnezyum niye kullanılır onu da bilmem. Ama kullanacaksa dediğim gibi onun saf magnezyum olup olmadığı ve hangi çeşidi olduğunu bakmak lazım.
Esen Nur Akkuş, saç boyası var mı Gimdes'te hocam demiş.
Bir tane firmamızın doğal saç boyası diye sattığı şey var. Kına çeşitleri var. Hint kınası.
Onu soracaktım. Yani doğal saç boyası herhalde kına üzerinden
Kına.
yürümesi lazım.
Kına. Yani bunu kullananlar şey diyor. Boyalar kadar stabil değil. Daha hızlı bir şey yapıyor. Renk değişiyor. Alttan daha hızlı şeyler geliyor, beyazlar geliyor gibisinden. Valla yani sağlık bozulur hocam. Saç boyalarında ağır metallere kadar çok ciddi sıkıntılar var. Çok ciddi hem de yani.
Yani o stabiliteyi bir noktaya çekebilmek için
Hiç gerek
sentetikleşmek
yok.
gerekiyor.
Hiç gerek yok. En doğalını alsınlar, kullansınlar. Bence sağlık bozulması için yani o bedeli ödemeye gerek yok yani.
Saf
Yani bak
kına
rolonlarda
kullanılsa.
şimdi deri hocam bak çok ince. Kafa derisi çok incedir. Özür dilerim. Koltuk altı derisi çok ince derilerdir. Deri ince olunca emilim hızlı olur. Mesela dil altı derisi en ince deridir. O yüzden kalp hastalarına dil altı hapı atarlar ki 30. saniyede buraya attın ya, attıktan sonra hemen emilir. En fazla 30 saniyede kalptedir bu etken madde. Bilimsel çalışma. Şimdi o yüzden deri inceldikçe emilim çoğalır. O yüzden rolonlar gibi şeylerden alüminyum tuzları emiliyor. En yakın yer memelerde birikiyor ve meme kanseri yapıyor. Kafa derisinden de emilen bu kanserojen işte ağır metal gibi maddeler kesinlikle bizim yani baş kısımlarından çok hızlı beynimize çok hızlı tesir eder yani. Çok hızlı tesir eder.
Bu sağlık için değmez ya bu
Hiç
kadar.
değmez. Ya bizim en değerli organımız hocam başımız ya. Ben kafama niye değişik şeyler süreyim yani? Hint kınası sür, çabuk çabuk yap. Ben onu tavsiye ederim yani.
Eyvallah hocam. Evet, bir sonraki bölümde sağlıklı beslenmenin üzerine duralım istiyorum. Birkaç tane daha soru vardı ama vaktimiz burada doldu. Hocam çok teşekkürler. Allah razı
Ben
olsun.
teşekkür ederim. Cenab-ı Hak öğrendiklerimizi, bildiklerimizi yaşamayı nasip etsin.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam, inşallah. Efendim, bir sonraki bölümde görüşmeden evvel yine böyle yorumlarınızla bizlere destek olabilirsiniz. Hem yorum, hem beğeni, hem paylaşımlarla bizlere destek olabilirsiniz ve daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.